Ayrım 11, Menzil, Bir Tarikatın iki Yüzü, Saygı Öztürk, Sayfa 121. Savcı da kaymakam da emniyet mensupları da şeyhin müridi. M. Raşit Erol'un ilimiz devlet hastanesindeki odasında tedavisinin yapılmakta olduğu sırada emniyet müdürlüğünde görevli başkomiser Erdal Ayan ile polis memuru Mustafa Kaymağ'ın resmi sıfata yakışmayacak bir şekilde ve şeyh-mürit ilişkisi içerisinde bulundukları görülmüştür. Bu arada hastane odasında nerede görev yaptıkları bilinmeyen bir savcının ve kaymakamın da M. Raşit Erol ile taraftar ilişkisi içerisinde ilgilendikleri gözlenmiştir. 16.04.1991 günü saat 14 sıralarında Hakim Feyyaz Karabel'in ısrarı, Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Met ve Kahta C. Savcısının talimatı ile konu Sayın Valimizle de görüşülerek sanıkların Kahta ilçesi Jandarma Bölük Komutanlığından teslim alınması ve soruşturmanın 1. Şube Müdürlüğünce yürütülmesi kararlaştırılmış ve Kahta Jandarmasından sanıklar saat 15.45 sıralarında tutanakla teslim alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne saat 17 sıralarında intikal ettirilmiştir. Şüpheli Murat Erol'a kan kaybettiği ve titrediği için bir bardak çay verildi. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Murat Erol ve Adem Kazan isimli sanıkların 1. Şube Müdürlüğü'nde üst aramalarını müteakip ayrı ayrı odalara alınarak emniyetleri sağlanmıştır. Sanık Murat Erol'un cüsse itibariyle zayıf ve çelimsiz olması, bıçakla sırtından yaralanması sonucu kan kaybetmesinden olacak ki titrediği görülmüş ve kendisine bir bardak çay verilerek sıhhatli tutulması amaçlanmıştır. Sanıklardan Murat Erol yapılan sorgu planı gereğince 16.04.1991 günü saat 20.30 sıralarında ilk görüşme yapılmak üzere sorgu odasına alındığından bir müddet sonra sorgu odasına Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Met ile birlikte yukarıda nerede görev yaptıkları tespit edilemediği belirtilen bir savcı ve kaymakam, Başkomiser Erdal Ayan ile birkaç kişi daha zuhur etmişlerdir. Şahısların Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Met ile birlikte gelmelerinden dolayı sorgu odasına alınmaları engellenmemiştir. Hatta odada Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Nuri Kocabıyık ve birkaç polis memuru da bulunmaktaydı. Sanık Murat Erol'un saat 17'de Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi ve saat 20.30'da sorguya alınması arasında geçen zaman içerisinde Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile olayla ilgili getirilen görgü tanıklarının ifadeleri alınmıştır. Sorgu odasına alınan sanık Murat Erol'a ilk etapta özgeçmişiyle olay anlattırılmıştır. Bu sırada sanığa odada bulunanlarca sorular sorulmak suretiyle sıhhatli bir sorgu yapılması gerçekleştirilemiyordu. Odada bulunanlar sanığa merak sahikiyle muhtelif sorular soruyorlardı. Bu olay 17.04.1991 günü saat 2.30'a kadar devam etti. Gelenlerin sorgu odasından çıkmalarından sonra sanığın tarafımızdan özgeçmişi tespit ettirilmiştir. Bir müddet sorguya ara verilerek sanıkla olay hakkında bilgi için ilgili birimlere telexler yazılmış ve bilgi toplanılmaya çalışılmıştır. 17.04.1991 günü sorgu odasına alınan sanık Murat Erol'a üzerinde olmayan kimliği konusunda sorular yöneltilmiş, sanık kimliğini Kahta ilçesi Menzil köyünde ikamet eden M. Raşit Erol ile aralarında itilaf olduğu söylenilen Hacı Bekir Çelik isimli şahsın evinde kaldığı sırada orada bıraktığını belirtmesi üzerine durum Kahta ilçe emniyet müdürlüğünde görevli komiser Nuri Kocabıyık'a iletilmiş ve Hacı Bekir Çelik'in evinde arama yapan kimliğin ve diğer suç teşkil edecek malzemelerin Murat Erol'a ait olabilecek eşyaların ele geçirilmesi istenmiştir. Komiser Nuri Kocabıyık ve ekibi 17.04.1991 günü tahminen öğleden sonra arama yapılması istenilen ev sahibi Hacı Bekir Çelik ve oğlu Enver Çelik ile birlikte 1. Şube Müdürlüğü'ne gelmiş ve Murat Erol'a ait kimliği bulamadıkları aynı tarihte arama tutanağından anlaşılmıştır. Hacı Bekir Çelik ve oğlu Enver Çelik'e kimlik konusunda yöneltilen sorulara şahıslar kimliğin evde olduğunu belirtmeleri üzerine adı geçenler komiser Nuri Kocabıyık ve ekibine teslim edilerek tekrar arama yapılmak üzere Menzil köyüne gönderilmişlerdir. Aynı gün saat 23'e kadar kimlikle ilgili yapılan arama neticesi tarafımıza bildirilmemiş olup telefon dahi edilmemiştir. Bu kuş daha ötmedi mi? 17.4.1991 günü saat 23 sıralarında sanık Murat Erol'un sorgusuna devam edilmekteyken, komiser Nuri Kocabıyık, polis memuru Nimetullah Yıldız, hakim Feyyaz Karabel ve C. Başsavcısı Cevdet Metin birlikte geldikleri görüldü. Kimlikle ilgili Nuri Kocabıyık'a bulunup bulunmadığı sorulduğunda bulunduğunun anlaşılması üzerine polis memuru Nimetullah Yıldız'ın sorgu odasında bulunan sanık Murat Erol'a "Bu kuş daha ötmedi mi?" şeklinde hitabıyla sorguya başlanılarak 18.4.1991 günü saat 2.30 sıralarında hakim Feyyaz Karabel'in ve C. Başsavcısı Cevdet Metin sözlü talimatı ile sanık Murat Erol Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tutanakla teslim edilmiştir. Böylece soruşturmanın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacağı öğrenilmiş oldu. 18.4.1991 günü sabahleyin C. Başsavcısı Cevdet Met telefonla Emniyet Müdür Vekilimiz Mehmet Güven'i aramış ve bomba olduğunu söylemiştir. Emniyet Müdür Vekilimiz telsizle ilçe emniyet müdürü Ejder Tuğrul'u aramış ve telefon etmesini isteyerek konu ile ilgili bilgi almaya çalışmış. Bomba olduğunun anlaşılması üzerine Emniyet Müdür Vekilimizin tarafımıza verdiği talimat doğrultusunda bomba uzmanı da alınarak tetkik ve tespit için Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidilmiştir. Ve gerekli tetkikler yapılarak bomba konusu ile ilgili tutanaklar tanzim edilmiştir. Geceliğin 2.30 sıralarında soruşturma devam ederken aniden hiçbir sebep yokken soruşturmaların 1. Şube Müdürlüğü'nden alınıp Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen sanık Murat Erol'da bomba bulunması konusu dikkat çekici bulunmaktadır. Şöyle ki olay yeri itibariyle ilçe emniyet görevlilerinin 1. Şube Müdürlüğü'nde sorgusu yapılan Murat Erol, ve olayla ilgili elde edilecek bilgilerin birlikte değerlendirilmesi gerekirken, Hacı Bekir Çelik'in ikametgahında yapılan aramada elde edilen Murat Erol'a ait kimlik konusu, tarafınıza 3-5 saat sonra bildirildiği adı geçen görevlilerce yapılan tutanaktan anlaşılmıştır. Murat Erol'a ait kimliğin bulunması ile ilgili görevlilerce tanzim edilen tutanağın düzenlendiği saat 16.40 olup, bize bildirilmesi ise 23 civarındadır. Bu aradaki zaman içerisinde ilçe emniyet görevlilerinin olayla ilgilenen diğer şahıslarla birlikte Hacı Bekir Çelik'in ikametgahında aramayla meşgul oldukları öğrenilmiştir. Sanık Murat Erol'u sırtından bıçakla yaralamaktan yakalanan Adem Kazan'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne diğer sanıklarla birlikte 18.04.1991 günü öğleden sonra teslim edilmesini müteakip Adem Kazan'ın hemen serbest bırakıldığı, konu ile ilgili emniyet müdür vekiline bilgi verilmeyişi, konunun Trabzon İstihbarat Şubesi'nce ilimiz İstihbarat Şubesi'ne Adem Kazan'ın serbest bırakıldığının mesajla öğrenilmesi ilgisizliğin neticesidir. Bu arada hakim Feyyaz Karabel tarafından üst makamlara telefon edilerek sorgulama ekibi istendiği yolundaki bilgiler müdürlüğümüzde görevli polis memuru Mustafa Kaymağ'ın sağda solda konuşmasından öğrenilmiştir. Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Metin, Ankara ilinden gelecek sorgulama ekibiyle görüşeceğini, geldiklerinde haber verilmesini istediği, 1. Şube ve İstihbarat Şubesi'nden görevlilerle birlikte polis evinde, Ankara'dan gönderilen ekip ile birlikte bulunulduğu sırada, polis evine gelen hakim Feyyaz Karabel, Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Met ve polis memuru Mustafa Kaymağ'ın da bulunduğu toplulukta, hakim ve C. Başsavcısının bizlere hitap eden, "Siz sınıfta kaldınız. Kahta polisi sınıfı geçti. Biz sizlere şahsı yatırın demedik mi?" gibi sözlerine karşılık bizler de kendilerine "Polis sınıfta kalmaz. Kahta polisi de bizim polisimiz." şeklinde verilen karşılıkla polis adliye ilişkisinin bozulmaması amaçlanmıştır. Murat Erol'un 1. Şube Müdürlüğü'nde yukarıda adı geçen şahıslarla birlikte ön sorgusu sırasında yapılan mülakatta elde edilen bilgilerin M. Raşit Erol'a yakınlığı ile bilinen şahıslar arasında konuşulması ve 1. Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün beceriksiz gibi gösterilmesi bu şahısların hezeyan, heyecan ve sır tutan kimselerden olmadıklarının eseridir. Başkomiser 10 günlük tatilini şeyhin yanında geçiriyordu. Bizler emniyet müdürlüğü olarak olayla ilgili büyük bir özveriyle çalışmalar yaptığımız sırada sanığın da şubemizde henüz 30 saat gibi kısa bir süre bulunması, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin olayla ilgili bilgileri anında tarafımıza aktarmaması ve yukarıda adı geçen şahısların sorgulama odasına sık sık girmeleri neticesinde sıhhatli bir sorgu yapılması engellenmiştir. Emniyet müdürlüğü olarak olaya kanunlar çerçevesinde ve polis gözüyle bakılarak soruşturma yürütülürken, hakim Feyyaz Karabel, Cumhuriyet Başsavcısı Cevdet Met, nerede görev yaptıkları tespit edilemeyen bir savcı ve kaymakamın, başkomiser Erdal Ayal, polis memuru Mustafa Kaymak, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Ejder Tuğrul ve şeyhin koruma polisleri tarafından olayın şeyh mürit konumunda incelenmesi yönünde maddi ve manevi baskı uygulamaya çalışmışlardır. Yukarıda adı geçen görevlilerin M. Raşit Erol'un müridi durumunda oldukları, zaman buldukça yanına gittikleri, olay sırasında da yanında oldukları, hatta başkomiser Erdal Aya'nın 10 günlük bayram tatilini ailesiyle birlikte M. Raşit Erol'un yanında kalarak geçirdiği, kamu kuruluşlarında grup oluşturmaya çalıştıkları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Yukarıda belirtilen tutumlarından dolayı bu kişiler Emniyet Müdürlüğü, 1. Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve özellikle sorguya katılan görevlilere komünist ilan ettikleri, haklarında araştırma yaptıkları yolunda söylentiler bulunmaktadır. Olayın başından beri bu şahısların tutumu sabit fikirli olmalarındandır. Bizim çok ince araştırmalardan geçirilerek önem arz eden bu birimlerde çalıştırıldığımız, vatanına, milletine, devletine bağlı olduğumuz, dinimize bağlı samimi inanç sahipleri olarak kutsal duyguları istismar etmeden, anayasal çizgiden ve hukuktan ayrılmadığımız bilinen bir gerçektir. Çok kısa sürede olsa tarafımızdan yürütülmeye çalışılan bahse konu olayla ilgili soruşturmada kanunlar çerçevesinde görevimizi yaptığımız kanaatindeyiz. Bilgi ve takdirlerinizi arz ederiz. 22 Nisan 1991. Biri bomba, diğeri delil diyor. Biri zehirli iğne, diğeri değil diyor. Skandallar bununla da bitmiyordu. Şeyhin önce bombalı saldırıyla, bundan vazgeçilince zehirli iğneyle öldürülmesini planlayan Murat Erol'dan elde edilen bilgilere dayanılarak hem bomba düzeneği hem de şırıngada kullanılan ve zehir olduğu belirtilen ürün tahlil ettirildi. Bir raporda bomba olmadığı belirtiliyor. Bunun üzerine bu kez başka yerden görüş isteniyordu. Gelen raporda bomba deniyordu. Aynı şekilde şırıngadaki iğnenin zehir olmadığı belirtiliyor, başka yerden zehirlidir raporu geliyordu. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Şeyhi zehirlemek isteyen Murat Erol'un 18 yaşından küçük olması dikkate alındı ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken diğer sanıklara da 20'şer yıl hapis cezası verildi. Başkan Mustafa Nargül ve Hakim Feyyaz Karabel'in ceza yönündeki oylarına karşılık Hakim Rifat Baytekin karara muhalif kaldı ve şu gerekçeleri sıraladı. 1. 23.09.1999 tarihli celsede belirtmiş olduğu müdahil ve sanıklar ve vekilleri tarafından yapılan hakim heyetinin reddi konularında gerekli araştırma yapılarak, usulü işlemler tamamlanarak herhangi bir tahkikatın bulunup bulunmadığı konusunun Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından sorulmasını müteakip oluşan sonuca göre karar verilmesinden duruşmalara devam edildi. 2. Sanık Adem Kazan yönünden eylem konusunda yeterli araştırma yapılmaksızın hakkında karar verildi. 3. Sanıklar Hacı Bekir Çelik, Muzaffer Çelik, Yasin Çelik ve Enver Çelik haklarında iddia dışında bu sanıkların savunmalarının aksine ve aleyhine hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Tüm dosya kapsamına ve bilirkişi raporlarına göre herhangi bir suçtan cezalandırılmalarına yeterli delil bulunmadığından beraat etmeleri gerekirdi. 4. Sanık Murat Erol için bomba yönünden emniyet bilirkişiler tarafından tanzim edilen 09.08.1991 tarihli raporun sonuç ve düşünce kısmında öldürücü bir bomba yapısı için yukarıda belirtilen malzemeler fonksiyon itibariyle tam ateşlendiği takdirde 5-10 metre çevrede öldürücü etki yapar denildi. Oysa askeri kaynaklardan alınan raporda ise bombanın mevcut düzeninin tam ateşleme ve tam bir fonksiyon için yetersiz olduğu, bomba vasfı bulunmadığı belirtilmiştir. B. Şırınga ve iğne yönünden Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın 02.05.1991 tarihli raporda şerpa maddesinin bulunmadığı tespit edildiği halde 7 Mayıs-16 Ağustos 1991 tarihli raporlarda şerpa maddesine rastlanmadığı halde son raporda bu maddeye rastlandığı kaydedildi. Bunun sebebi ise enjektör ve iğnenin 6 defa bilirkişi incelemesine gönderildiği, bu gidiş ve gelişler sırasında aynı paket içerisinde bulunan şerpa maddesi ile iğnesinin teması sonucu görülmüş olabileceğidir. Kaldı ki ilk alınan raporda şerpa maddesinin bulunmadığı belirtildiği halde gereksiz yere rapor alınmaya devam olunmuştur. Bu konuda 02.05.1991 tarihli rapor yeterli ve de geçerlidir. Diğer raporların göz önünde bulundurulmaması gerekmektedir. Mağdur sanık Murat Erol öldürme için elverişli olan araca sahip değildir. Eylem fiil aşamasında kaldığı için tutuklu tüm sanıkların suç vasıflarına göre tahliyeleri görüşünde bulunduğum için çoğunluk görüşüne katılmıyorum. Bize göre iğne olayı komploydu. Yargıtay sanıklara verilen cezayı bozdu. 20 yıl hapis cezası alanlar yaklaşık 2 yıl cezaevinde yattıktan sonra haklarında beraat kararı verildi. Aradan yıllar geçtikten sonra sanıkların avukatı Mustafa Köroğlu ile bu kitap için konuştum. Başından beri olayda karanlık noktalar olduğunu söyledi. Şeyhi öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle hüküm giyen ve sonra haklarında beraat kararı verilen Çelik ailesinin bir ferdi de olayla ilgili şunları anlattı. Durak Menzil Köyü'ne Şeyh Abdülhakim ve ailesi geldi. Babasının ölümü üzerine yerine oğlu Şeyh Muhammed Raşit Erol geçti. Siyasi ilişkilerini oğlu Feyzettin Erol yürütüyordu. Köyde Şeyh'in 7000, Çelik ailesinin ise 1500 dönüm arazisi vardı. Şeyh köyün tamamen kendilerine ait olmasını istiyordu. Tarlalarımızı kendisine satmamızı istiyordu. Biz de ona siz bize satın tarlalarınızı diyorduk. O babasının mezarının burada olduğunu söylüyor, biz de büyüklerimizin bu köyün toprağında olduğunu belirtiyorduk. Sonra şeyhin zehirlenmesi olayı Çelik ailesinin üzerine kaldı. Bu tam bir komploydu. Amaç bizim tarlalarımızı satıp köyü terk etmemizi sağlamaktı. Zehirlenme olayı bizim ailenin üzerine kaldı. Köyü terk ettik, arazilerimizi işleyemedik. Ama toprağımızı da tüm baskılara rağmen şeyhe satmadık. Köye gittiğimizde müritleri tarafından linç edilmekten, evlerimizin yakılmasından korkuyorduk. O günlerde valiliğe dilekçe yazdık. 1969 sonbaharında Menzil Köyü'nü almaya teşebbüs başlamış, 1970 yılbaşında gerçekleşmişti. Kendileri Siirt'in Baykan ilçesinin bir köyünden gelmiştir. O zaman Turan'la ailesinden olan Mehmet Kubilay'ın 7000 dönümlük arazisini müritler aralarında 500 bin lira toplayarak tapusunu almışlardır. Ayrıca aynı köyden Güner ailesine ait 500 dönüm araziyi de zorla dayatarak 50 bin lira karşılığında almışlardır. Güner ailesi halen Mersin'de oturuyor. Köyü aldıkları zaman Çelik ailesine de dolaylı olarak çeşitli baskılar yöneltip onlara ait olan 1500 dönümlük araziyi almak istediler. Bu yüzden çeşitli defalar bu aileden değişik kişiler dövülmüş ve çeşitli korkular yöneltilmiştir. Kendilerine hatta köye ait içme suyu bile kendilerine verilmemeye başlanmıştı. Kahta'nın Narince ilçesinde içme suyu olarak getirilen sudan köye 5 çeşme verilmesine rağmen Çelik ailesine bir tek çeşme verilmemiştir. Yani kısası bu aile göçe zorlanmış ama bunlar da her tür güçlüğe katlanmıştır. Ta ki son oyun oynana kadar. Şeyh ailesi Menzil Köyü'ne Fırat Nehri'nden salla geçerek 13 katır yükü bir malzemeyle gelmişlerdir. O zamanki liderleri Şeyh veya Gavs Abdülhakim Erol'du ama kendisi yaşlı olduğu için esas Şeyh Mehmet Raşit yönetiyordu. Kendileri 7 erkek kardeş, bunların en büyükleri Mehmet Erol, Van ve Ağrı'da tarikatı yönetiyor. Diğer 6 kardeşi ise halen Menzil'de ikamet ediyor. Şeyhin servetini kimse bilemez ve tahmin edemez. Menzil köyünde ne kadar iş yeri ve satış merkezi varsa hepsi kendine aittir. Kendi akrabalarına bir kar karşılığında işletmektedir. Mehmet Raşit'in en büyük oğlu Feyzettin Erol Ankara'da oturup ithalat ihracat işiyle meşgul olduğu gibi ayrıca politik işleri de o yürütüyor. Şeyhin servetini kendilerinden başka kimse bilemez ve de hesap edemez. Mehmet Raşit'in ikinci çocuğu ve de bir yeğeni Abdülgani, yani kendi çocuğu, Urfa'da Urfa Viranşehir yolu üstünde petrol tesisleri açmış ve işletiyor. Menzil köyünde yapılanlardan bazıları çevre köyleri rahatsız ediyor ama kimse karşı koyamadığı için herhangi bir tepki gösteremiyor. Şeyh ailesi Menzil'e yerleştikten sonra çeşitli yollardan Çelik ailesine ait araziyi almaya yöneldiler ama bir türlü alamadılar. Bu yüzden Şeyh'e suikast olayının sanığı olarak yargılanan H. Bekir Çelik, 1970 yılının sonbaharında kendi pamuk tarlasında çalışırken cuma namazından çıkan 300 kişilik bir grubu kendisinin üstüne salmış. H. Bekir Çelik çeşitli yerlerinden yaralanmış, kendisini kalabalık arasında kaybettirmiştir. Yine 1976 yılının yaz aylarında aynı aileden o zaman 45 yaşlarında, şu an hayatta değil, Yusuf Çelik teravih namazından çıktıktan sonra grup olarak kendi aralarına almış, linç oldu diye bırakmışlardı. O zaman Adıyaman Devlet Hastanesi'nde bir aylık rapor verilmesine rağmen kimse ne tutuklanmış ne de gözaltına alınmıştır. Kendi hayvanlarını satıp çelikler çaldı diye şikayette bulunuyorlardı. İki sefer böyle oldu. Nihayet kendilerinin istediği şekilde bir ortam çıkınca Murat Erol denilen kişiyle işin senaryosunu çizdiler. Kahta'daki emniyeti Adıyaman'daki ağır ceza mahkemesi vasıtasıyla Çelik ailesinden 4 kişiye en ağır ceza verilirken aynı aile perişan oldu. Şu anda Çelik ailesi olarak 9 kişi köyü terk etmiş, bunlardan 4 aile halen Kütahya'da, 5 aile de Adıyaman Merkez İpekli Muhtarlığı'na bağlı 100. Yıl Köyü'nde işsiz güçsüz otururlarken Menzil Köyü'ndeki evleri yıkılmış durumdadır. Halen Siverekli Hakkı Bucak, sözde aracı S.Ö. vasıtasıyla ellerindeki arazileri alınmak isteniyor. Çelik ailesine yöneltilen tüm bu baskıların nedeni maddi menfaat değil de esas gaye köyde olup bitenden kimsenin dışarıya bilgi sızdırmamasını sağlamaktır. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 132.